Ayrım 25, Sızıntı, Wikileaks'te Ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Sayfa 373. İran'dan Rahatsızlık. Mısır'da yayın yapan El Masri El Yavm gazetesinin yayınladığı bir başka belge, Türkiye ile doğrudan ilgili olmasa da bu başlığı bölge dengelerini anlamak açısından tamamlıyor. 2009 yılının Mart ayında Tel Aviv'den Washington'a çekilen telgraf, ABD Dışişleri Bakanı Yakın Doğu İşleri Yardımcısı Jeffrey Feltman ile İsrail Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Yaakov Hetz arasındaki görüşmenin notlarını içeriyor. Görüşmeden İsrail'in bölgeye ilişkin güncel değerlendirmeleri ve ilişkileri ele alınıyor. Belgeden Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve mübarek yönetimindeki Mısır'ın bölgelerindeki İran ağırlığının artmasından kaygı duyduğu, bunu engellemek için İsrail ile gizli bir diplomasi yürüttüğü anlaşılıyor. Kuşkusuz Türkiye'nin genel dış politikası aynı kaynaklardan beslenmese de İran'a dair politikasıyla İsrail ile ilişkilerinin paranın iki yüzü gibi göründüğünü söylememiz yanlış olmaz. Türkiye AKP yönetiminde Orta Doğu'da bu Sünni eksen üzerinde hareket etmeyi seçti. Bu politika ise İsrail ile çatışarak da olsa Orta Doğu'da Sünni İslam'ın liderliği anlamına geliyordu. Bu liderlik bölgeye liberal ve ılımlı bir İslami enerji yayıyordu. İsrail-AKP ilişkilerinde dikkat çekici bir diğer nokta, AKP'nin 2007'den itibaren İsrail'e karşı artan dozdaki ifadelerine İsrail'in sükunetle yanıt vermesiydi. Bu eşitsiz ilişkinin kaynağı ne olabilirdi? Belgeleri taramaya bu soruyla devam edelim. Metres ilişkisi. 2 Şubat 2007 tarihinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği siyasi müsteşarı Janice Weiner'in kaleme aldığı belgede Türk-İsrail ilişkilerinin son yılları şöyle tarif ediliyor. Bunu hayatın ileri bir evresinde yaşanan bir aşk ilişkisine benzetebiliriz. Birbirlerini yıllardır tanıyan iki kişi birdenbire arkadaşlarını ve hasımlarını hayrete düşüren bir şekilde neredeyse tutkulu bir ilişki yaşamaya başlıyorlar. Ancak bir süre sonra tutku soğuyor ve taraflardan biri başka ilişkilere girmeye başlıyor. Bu kriptoda Türk-İsrail ilişkilerinin uzun bir tarihi analizine girişilmiş. İsrail'in ilk başbakanı Ben Gurion'un o analizdeki sözleri her şeyi özetler gibi. Türkler bize herkesin önünde nikah kıydıkları eşleri gibi davranmak yerine hep bir metrese davranır gibi davrandılar. Kripto AKP'nin Türk-İsrail ilişkilerini yavaş yavaş değiştirdiği tespitiyle devam ediyor. Bu değişim AKP'nin Orta Doğu'ya yüzünü çevirmesine bağlanmış. AKP Türkiye'nin dış politikasının yönünü yavaş yavaş hem Arap devletleri hem de İran dahil olmak üzere Orta Doğu'daki komşuları üzerinde daha fazla odaklanacak şekilde değiştirmeye başladı. Belgede AKP'nin İsrail'e dönük yüzlerinden Vahit Kirişçi ile yapılan görüşmenin notları da var. Kirişçi AKP'li vekillerin meclise İsrail'e karşı ön yargıyla geldiğini söylüyor. Lübnan-İsrail savaşından sonra vekillerin çoğunluğunun Türk-İsrail dostluk grubundan ayrıldığını, kendisinin ayrılmamasının ise partide rahatsızlık yarattığını söyleyen Kirişçi, "Dış politikada gerçekçi olmalıyız ve önemli birer bölgesel aktör olarak ilişkilerimizi sürdürmeliyiz" ifadelerini kullanıyor. Kirişçi AKP'nin İsrail dahil Batı bloku ile İslam dünyası arasında köprü olduğu tezini tekrar ediyor. Kirişçi yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye ile İsrail'in her zorluğun altından kalkabilecek kadar derin ilişkilere sahip olduğunu söylüyor. Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Dairesi Başkanı Sedat Önal da Kirişçi'ye katılıyor. İsrail ile ilişkileri Türkiye'nin Orta Doğu politikasının iki temel direğinden biri olarak tanımlayan Önal, Ankara'daki hiçbir hükümetin Türkiye ile İsrail arasındaki bağları tek başına kesemeyeceğini söyleyerek hayli iddialı bir ifade kullanıyor. Belgede görüşme yapılan İsrail Büyükelçiliği Baş Müsteşarı ise Türkiye'den zaman zaman yükselen yüksek dozlu İsrail karşıtı açıklamaları nasıl değerlendirdiklerini ABD'li diplomata şöyle anlatıyor. Bize İsrail'in ilişkinin bu yönünü kabullendiğini ve bunun ne anlama geldiğini gördüğünü söyledi. Türk siyasetçileri içerideki izleyicilere oynuyorlar. Onlar bağırıp çağırıyor ve biz de onları affetmeyi tercih edip yaptıklarını görmezden geliyoruz. Önemli olan bu ilişkiyi elimizden geldiğince iyi bir şekilde sürdürebilmek. ABD'li diplomat da yorum bölümünde bu tespiti doğrulayarak, İsrail çoğu zaman Türklerin taşkınlığı karşısında yutkunmak ve cesur bir çehreyle karşılık vermek zorunda kalıyor. Ve yanlış bir adamın bütün bir ilişkiyi geriye götürme olasılığı konusunda hata marjı çok dar olabiliyor ifadelerine yer vermiş. Gerçekten de bu yaklaşım yaşanan son kriz dahil İsrailli politikacıların Erdoğan'ı ısrarla görmezden gelmesini doyurucu bir şekilde açıklıyor. Derimiz kalınlaştı. Aynı tutumu başka belgelerde de görmek mümkün. 18 Ekim 2007 tarihinde yine Weiner'in kaleme aldığı kriptoda İsrail'in bakışı daha da derinlikli olarak anlatılmış. İsrailli yetkililer bize stratejik ortaklığın hatırı için İsrail hükümetinin Türkiye'nin yaptığı ve siyasi nabza göre şerbet vermek olarak değerlendirebilecek şeyleri görmezden gelmeyi öğrendiğini söylediler. Devamında ise bu alttan alma hali şöyle aktarılmış. İsrail hükümetinin Filistin ve Lübnan'daki eylemleri benimsemeyen seçmenlerden puan kazanmayı uman Türk siyasetçiler için kolay bir hedef haline geldi. Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği yetkilileri bize İsraillilerin derisinin kalınlaştığını ve daha önemli olan stratejik ortaklığın yararı için küçük düşürücü siyasi söylemlere kulak vermemeyi öğrendiklerini söylüyorlar. Aynı belgede AKP'nin İsrail ile çıkardığı krizleri Türk dışişlerinin toparladığı anlatıldıktan sonra şu soğukkanlı tespit yer alıyor. Türk hükümeti İsrail'in desteği olmadan bölgesel bir oyuncu haline gelemeyeceğini biliyor. İsrailli yetkililer Türkiye'nin bölgesel lider olma arzusunu anlıyorlar ve arada sırada Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolü oynamasını isteyerek bu arzunun gereğini yapmaya gönüllü davranıyorlar. İsrail hükümeti bunu yaparak kötü davranmanın bedelini de yükseltmiş oldu. AKP 2. hükümet dönemine başlarken İsrail Büyükelçiliği'nde irtibatlı olduğumuz kişiler Türk politikacılarının zaman zaman düşüncesizce davranmasına aldırış etmemeyi sürdüreceklerini söylüyorlar. Çünkü kendini İsrail'e karşı borçlu hisseden bir Türkiye'nin İsrail'in gücendirdiği bir Türkiye'den daha avantajlı olduğunu anlıyorlar. Bu pragmatizm ikili ilişkilerde olgunlaşmayı temsil ediyor. İsrailli diplomatlar açıkça Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolünün bir miktar İsrail karşıtlığı içerdiğini anladıklarını söylüyorlar. Bu karşıtlık İsrail diplomasisi adına avantaj haline dahi geliyor. Sebep kendi tabanı. 31 Ocak 2008 tarihinde yine Weiner'in yazdığı belgede bu mazeretin Türk diplomatları tarafından da benimsendiğini görüyoruz. İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği Sözcüsü Amit Zaruk, ABD'li diplomata Erdoğan'ın Gazze ablukası için kullandığı ifadelerden duyulan rahatsızlığı bildirmek üzere İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Namık Tan'ı çağırdığını anlatıyor. Görüşmede Tan Erdoğan'ın kendi seçmen tabanına hitap ettiğini, hükümetin resmi politikasının Erdoğan'ın konuşmalarından tamamen farklı olduğunu ifade ediyor. Kısacası Tan Erdoğan'ın sözlerini dikkate almayın, onlar iç politikaya yönelik demek istiyor. Nitekim görüşmede Namık Tan İsrail politikası konusunda başbakanlık ile dışişleri arasındaki farkı İsrailli diplomatlara aktarıyor. Bu kanıksama hali 16 Ocak 2008 tarihinde ABD Ankara Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı Daniel O'Grady'nin kaleme aldığı belgeye de yansıyor. Grady Erdoğan'ın AKP hükümetinin Orta Doğu'daki ara buluculuk rolü ve ABD Kongresi'nde Ermeni soykırım tasarısının engellenmesi için İsrail'e ihtiyacının farkında olduğunu söylüyor. Müsteşar Erdoğan'ın İsrail karşıtlığının yükselmesini Mart ayında gerçekleşecek yerel seçim atmosferine bağlıyor. Telgraf şöyle bitiyor. Hele bir kriz durulsun ve Mart seçimleri geçsin, Türk hükümeti zararı tamir için harekete geçer. Sabrın sınırı yok. İsrail'e yapılan idare edin telkinleri 27 Ekim 2009 tarihinde ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'in kaleme aldığı belgede daha açık olarak yer alıyor. İsrail'in Türkiye Büyükelçisi Gabi Levy ile görüşen Jeffrey, Levy'nin Türk-İsrail ilişkilerindeki gerilemenin kaynağı olarak Başbakan Erdoğan'a gösteren tespitine kriptoda yer vermiş. Levy Erdoğan için o bir kökten dinci, bizden dini nedenlerle nefret ediyor ifadelerini kullanıyor. Kuşkusuz Gabi Levy'nin söylediği şu sözler Türk dış politikasının ikircikli halini çarpıcı biçimde yansıtıyor. Levi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun kendisine Türkiye'yi ziyaret eden Çek Dışişleri Bakanı aracılığıyla durumlar daha iyi olacak diye mesaj gönderdiğini söyledi. Levi ayrıca Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan gibi üst düzey devlet görevlilerinden de Erdoğan'ın İsrail'e dönük sert eleştirilerine sessizce sabretmeyi tavsiye eden mesajlar aldığını belirtti. Mercan Erdoğan'ın defalarca Gazze'deki insani duruma dair öfkeli konuşmalar yapmasının yalnızca iç politika için olduğunu ifade etmiş. 19 Kasım 2009 tarihli belgede siyasi müsteşar Grady, İsrail'in sabrının sınırını şöyle tarif ediyor. Erdoğan'ın sövgülerine neredeyse sonsuza dek katlanmaya hazır görünüyorlar. Nihayetinde Erdoğan bu sınırsızlığı kendisi adına en ileriye götürerek bugüne kadar geldi. Sabır taşı bir gün çatlar mı bilinmez. Tepemizden uçan uçaklar. WikiLeaks belgeleri Türk hava sahasının ABD ve İsrail tarafından gayri resmi olarak nasıl kullanıldığını da gösterdi. Belgelere göre Türk hava sahasını ABD, İncirlik üstünden esir kampı Guantanamo'ya terör zanlılarını taşımak, İsrail ise Suriye'yi vurmak için kullanmıştı. Guantanamo seferleri. Daha önce Türk basınında ABD'nin Afganistanlı ve Iraklı esirleri İncirlik üssü üzerinden Guantanamo'ya naklettiği haberleri yayınlanmıştı. Ancak dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, 20 Nisan 2005 günü Afganistan ve Irak operasyonlarına lojistik destek gerekçesiyle İncirlik üssünün ABD tarafından kullanım izninin bir yıl daha uzatılması öncesinde kamuoyunda gündeme gelen iddialara cevap vermişti. Abdullah Gül açıklamasında, bir uçağın her iniş ve kalkışında ne taşıdığı en ince detaylarına kadar tarafımızdan kaydedilir. Yani kapsamlı bir izin, yani blanket permission söz konusu değildir demişti. Kısacası Gül'e göre ABD uçakları asla esir taşımıyordu. Uçuşlar lojistik destek amacıyla gerçekleşiyordu. 14 Haziran 2006 tarihinde Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı General Norton A. Schwartz'ın Ankara ziyaretinde iddialar yine gündeme gelince, dönemin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık'tan söz konusu uçuşları yalanlamıştı. Gazeteci Ruşen Çakır ise durumun tam tersi olduğunu 30-31 Ekim 2007 tarihinde ortaya koydu. Çakır, Amerikan gizli belgelerini kaynak göstererek İncirlik üssünün Afganistanlı ve Iraklı esir sevkiyatında ana merkezlerden biri olduğunu haberleştirdi. 628 esirin İncirlik üssünden Guantanamo'ya sevk edildiğini yazdı. Peki, İncirlik üssü ABD'nin esirlerini taşıdığı merkezlerden biri miydi? Yoksa iddiaları yalanlayan hükümetin söylediği gibi İncirlik üssü yalnızca lojistik destek amaçlı mı kullanılıyordu? Die Welt tarafından yayınlanan 8 Haziran 2006 tarihli belge olayın iç yüzünü ortaya çıkardı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson imzasını taşıyan belge, ABD'nin İncirlik üssünü kullanarak taşıdığı terör zanlılarını ele alıyordu. Belge 14 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek Komutan Schwartz'a hitaben yazılmıştı. Wilson belgede 2002 yılından itibaren Türkiye'nin İncirlik'ten Fundamental Justice operasyonu çerçevesinde tutuklu nakillerine izin verdiğini anlatıyordu. Büyükelçi 2006 yılının Şubat ayında iznin kaldırıldığını, 2002-2006 Aralık ayında İncirlik'ten SİHA'nın toplam 24 uçuş yaptığını ifade ediyordu. Wilson Schwartz'a 14 Haziran'da yapacağı ziyarette iznin uzatılmasını talep etmesini önerdi. Belge ABD Büyükelçisi'nin açıklamalarıyla 2002-2006 döneminde SİHA'nın İncirlik'i bir esir istasyonu olarak kullandığını net olarak ortaya koydu. Söz konusu 24 uçuşun sayısı azmış gibi görünebilir. Ancak ABD'nin zanlıları Guantanamo'ya taşımak için 4 yıllık süreçte toplam 43 uçuş gerçekleştirdiği hatırlanırsa İncirlik'in terör zanlılarını taşıma konusunda ne kadar stratejik öneme sahip olduğu anlaşılabilir. Bu 24 uçuşla toplam 628 esir İncirlik üssünden Guantanamo'ya taşındı. C-130 tipi kargo uçakları ve kimi zamanda özel jetlerle Guantanamo'ya taşınan esirlerin insanlık dışı koşullarda nakledildiğine ilişkin görüntüler daha önce basına sızmıştı. SİHA uçakları İncirlik dışındaki üslerinden ise 101 esiri Guantanamo'ya taşıdı. Kısacası esirlerin %86'sı İncirlik durağından Guantanamo'ya götürüldü. Peki Türkiye'nin aktif aracılık yaptığı Guantanamo üssünde neler oluyordu? WikiLeaks belgelerine bakarak neler olduğuna bakalım. Guantanamo'da yaşayanlar. 25 Nisan 2011 günü New York Times, The Guardian, Amerikan Ulusal Kamu Radyosu, Washington Post, Daily Telegraph, Le Monde, El Pais, Der Spiegel bir yarış halinde Guantanamo belgelerini yayınladı. Guantanamo'da yaşananları anlatan ve 2002-2009 yılları arasını içeren 759 belge böylece herkes tarafından görülebilir hale geldi. Belgeler çok merak edilen Guantanamo cehennemini ortaya koyuyordu. Belgeler 2002-2007 Aralık ayında Guantanamo'ya götürülen 779 esirin 704'ü hakkında bilgiler içeriyordu. Esirlerin karakterlerinden, ceplerinden çıkan fişlere kadar her şey raporlanmıştı. 779 esirden yalnızca 220 tanesi yüksek riskli sınıfına sokulmuştu. 230'u ise düşük riskli sınıftaydı. Kişiler hakkında raporlar incelendiğinde bu sınıflandırmaların doğruluğu da tartışmalıydı. CIA, El-Kaide ve Taliban ile ilgisiz pek çok ismi Guantanamo'da misafir etmişti. Üstelik bu ilgisiz kimselerin bazıları CIA tarafından düşman savaşçı olarak nitelendirilmişti. ABD Yüksek Mahkemesi'nin esirlerin ABD mahkemelerinde yargılanmayı talep edebileceğine ilişkin kararından sonra Guantanamo Bush yönetimi tarafından tazminat korkusu ile boşaltıldı. Kampta yalnızca 172 esir kaldı. Ancak serbest bırakılanların üçte biri kampta yüksek riskli olarak sınıflandırılanlardı. Bu durum bile esirleri konusunda CIA'nın kafasının karışık olduğunu gösteriyordu. Belgelerdeki bilgiler ABD'lilerin esirler konusunda kesin bilgilere sahip olmadan onları Guantanamo'ya taşıdıkları yönündeydi. 759 belgede yalancı kelimesi 85, bilinmiyor kelimesi 188, muhtemelen kelimesi 387 kere geçiyordu. 14 yaşındaki çocuklardan 90 yaşında bunamış ihtiyarlara kadar şüphe uyandıracak pek çok isim Guantanamo'nun misafirleri arasındaydı. 88 yaşındaki Muhammed Sadık, 70 yaşındaki Hacı Faiz Muhammed bunamış ihtiyarlar olmalarına rağmen Guantanamo'ya getirilmiş, burada yapılan sorguda gerçek ortaya çıkınca geri gönderilmişti. 2003 yılında yerel Taliban liderlerini tanıyor olma ihtimaliyle Guantanamo'ya götürülen 14 yaşındaki Nakibullah'ın bir kaçırılma vakasının kurbanı olduğu bir yıl sonra anlaşıldı. El Cezire kameramanı Sami El Hacı, El-Kaide kuryesi olduğu şüphesiyle kampa götürülmüştü. 2002'de tutuklanan Hacı 6 yıl tutukluk aldı ve avukatının iddiasına göre kendisine kuryelik iddiası üzerine hiç soru sorulmadı. 2003'te üsse getirilen Afgan çiftçi Abdül Bagi'nin 3 yılın sonunda cihat kelimesinin anlamını dahi bilmediği ortaya çıktı. Afganistan dışında hiçbir yer görmemiş Bagi'ye, tutukluluğunun 13. ayında hala Londra günleri soruluyordu. Bagi 2006'da Afganistan'a geri gönderildi. 1051 numaralı tutuklu Şerbetin El-Kaide ile ilgisizliği 2006'da anlaşıldı ve evine gönderildi. Şerbet basit bir çobandı. Guantanamo'da bırakılan daha ilginç tipler de var. Bunlardan Abdullah Mesut CIA tarafından serbest bırakıldıktan sonra terör eylemlerine katıldı. 2007'de bir intihar saldırısında öldü. Kampta kalan Ebu Sufyan bin Kumu ise daha sonra Libya'ya gitti ve Kaddafi'ye karşı isyan eden güçleri eğitti. İşte pek çok skandalın yaşandığı, işkence ve kötü muamelenin genel kural haline geldiği Guantanamo'ya kalkan uçakların çoğunluğu İncirlik'ten yola çıkıyordu. WikiLeaks belgelerine göre İncirlik'ten Guantanamo esirlerini taşıyan son uçak Şubat 2006'da havalanmıştı. İsrail uçakları. 6 Eylül 2007 tarihinde Urfa'da bir köye bir uçağın yakıt tankı düşmüş ve olay kamuoyunda tartışılmıştı. O günlerde yakıt tankının İsrail uçaklarına ait olduğu konusunda hemen herkes hemfikirdi. WikiLeaks belgeleri Türk hava sahasını ihlal eden İsrail uçaklarının hikayesinin ortaya çıkmasına neden oldu. Condoleezza Rice'ın ABD'nin dış temsilciliklerine gönderdiği kriptoda İsrail'in söz konusu tarihte Suriye'de inşa edilen nükleer reaktörü operasyon yaptığı anlatılıyordu. Rice'ın operasyona ilişkin kriptosunda operasyon şöyle anlatıldı. İsrail saldırısının Suriye'nin doğusundaki çöllük alanda El Kibar denilen bölgede gizlice inşa edilen nükleer reaktörü yok etmeyi amaçladığını sizlere bildirmek isterim. Rice kriptosunda saldırının başarılı olduğunu ve reaktörün geri döndürülemez şekilde yok edildiğini bu şekilde duyuruyordu. İsrail F-16'ları Suriye'ye düzenledikleri operasyon sırasında Türk hava sahasını kullanmışlar, Suriye'yi Türkiye üzerinden vurmuşlardı. Üstelik bu durum Türk hükümeti tarafından sükunetle karşılanmıştı. Bu durum akıllara hemen hükümet Mavi Marmara'da gösterdiği tepkiyi 2007 yılında gerçekleşen bu operasyona karşı neden göstermedi sorusunu getiriyordu. Önce şunu söyleyelim. Rice'ın ifadelerinden İsrail'in vurulan nükleer santral hakkında ABD'ye doyurucu bilgi verdiği anlaşılıyordu. Rice kriptoda reaktöre ilişkin şunları anlatmıştı. Sağlam kanıtlara dayanarak Kuzey Kore'nin Suriye'nin bu reaktörü inşa etmesine yardım ettiğine inanıyoruz ve bu konu ile ilgili olarak artık sizlerle daha fazla bilgiyi paylaşmanın zamanının geldiğine karar verdik. Kripto'nun devamında reaktörün Kuzey Kore'nin desteğiyle inşa edildiğine dair şu bilgiler veriliyordu. Bizim istihbarat uzmanlarımız İsraillerin saldırdığı reaktörün Kuzey Kore tarafından Yongnyang'da inşa edilen reaktörle aynı olduğu konusunda hemfikirler. Reaktörün nükleer savaş için inşa edildiğine kanıt olarak ise Rice şu delilleri sunuyordu. Reaktörün barışçıl amaçlarla inşa edilmediğine inanmamız için iyi nedenlerimiz var. Her şeyden önce bunun yerleşim yerlerinden izole olması nedeniyle bir elektrik santralı olarak inşa edilmediğini tahmin ediyoruz. Nükleer araştırma yapma amaçlarına da uymuyor. Anlaşıldığı kadarıyla ABD'nin Şer Ekseni adını verdiği ittifak içinde bir işbirliği ile Suriye topraklarında kurulan bir reaktörü İsrail erkenden vurmuş, bu konuda ABD'nin ve sessiz kalan Türkiye'nin desteğini almıştı. İşte bu saldırıdan sonra ilginç bir gelişme oldu. Suriye yönetimi sürpriz bir karar alarak 27 Kasım 2007'de ABD'nin Annapolis kentinde düzenlenen Orta Doğu Barış Konferansı'na katıldı. Saldırıdan 2,5 ay sonra Suriye kendini İran'dan uzaklaştıran adımı atıyordu. Bu adım ABD'nin Suriye'ye bir askeri operasyon olasılığını düşürüyordu. Suriye Annapolis zirvesiyle yeni bir Orta Doğu'da var olabileceğini gösterdi. Türkiye ve Suriye'nin hızlı yakınlaşması bu kararın ardından gerçekleşti. Suriye ve Türkiye vizelerin kalkmasına kadar giden bir yakınlaşma yaşadı. Elbette Suriye'nin etki alanında bulunan Lübnan'da da Türkiye'ye benzer bir süreci işletti. İsrail saldırısından sonra yaşanan gelişmeler, Suriye'nin Türkiye aracılığıyla İran ekseninden koparak ABD ile daha ılımlı ilişkiler kurduğunu gösteriyordu. Bu süreçte bir belgeye daha dikkat çekilebilir. İngiltere'de Arapça yayın yapan El Kudüs gazetesinin yayınladığı WikiLeaks belgesi, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güvenlik danışmanı Tuğgeneral Muhammed Süleyman'ın 2008 yılının Ağustos ayındaki ölümünde İsrail'in parmağı olduğuna inandığını gösteriyor. Suriye'nin stratejik silah alımlarında etkili olan Süleyman'ın öldürülmesi, eğer İsrail tarafından gerçekleştirildiyse, bu durum İsrail ile ABD arasında bir politika farklılığına işaret ediyor olabilir. Zira ABD yönetimi Suriye'yi ikna ederek Batı kampına dahil etmeyi ve bu yolla Lübnan'da dahil olmak üzere Orta Doğu'da İran etkisini sınırlamayı düşünürken, İsrail'in aşırı sağcı yönetimi geleneksel politikasını devam ettirmiş gibi görünüyor. Bu durum İsrail ile ABD arasındaki politika farklılığının Obama öncesine dayandığını düşündürüyor. AKP'nin Davos kriziyle su yüzüne çıkan İsrail ile gerilim siyasetinin ABD'nin İsrail ile yaşadığı politika farklılığının üzerine oturduğunu gösteriyor. ABD'nin Orta Doğu'daki değişim politikasına aktif destek veren AKP yönetimi, İsrail'in aşırı sağcı yönetimi ile ABD arasında hızla açılan mesafeyi kendisi adına bir imkan olarak değerlendirdi ve İsrail'e karşı öfke siyasetinin dozunu arttırdı. ABD yönetimi 6 yıllardan sonra 2011 yılının Ocak ayında Shamar Robert Ford'u büyükelçi olarak atadı. ABD ile Suriye arasında bu normalleşme süreci bir askeri operasyon seçeneğini rafa kaldırırken, ABD yönetimi Suriye'de rejim değişikliğini muhalefeti destekleyerek sağlama yolunu seçti. 18 Nisan 2011'de Washington Post'un yayınladığı WikiLeaks belgesi, ABD'nin Suriye muhalefetini fonladığını gösterdi. ABD, Londra'da Müslüman kardeşlerden ayrılan ılımlı, liberal, İslamcı, Adalet ve Kalkınma Hareketi'ne yakın Barada TV'nin daralarında bulunduğu Suriye muhalefetine para aktardı. Bu değişim süreci Türk hükümeti tarafından da desteklendi. 25. ayrımın sonu. Sayfa 385.